Ayrım 33.
Yadigar, Cahit Sıtkı Tarancı, okuyan Ayşegül Yönet. Çok değil 12 yıl oluyor, gayet iyi hatırlıyorum. Fakülteyi açtığım bir gündü. Kalbe kasvet, ruha melal, vücuda ağırlık, muhayyileye tembellik veren tatsız bir ocak günü. Öğleye kadar Beyazıt tarafındaki kahvelerden birinde gündelik gazeteleri okumakla ve daha ziyade esnemekle vakit geçirmiştim. Yemeğimi yedikten sonra Beyoğlu'na çıktım. Caddeleri, meydanları, parkları çirkinleştiren böyle bir günde sinemadan başka nereye gidilebilirdi? Taksim'den başlayarak Galatasaray'a kadar bütün sinemaların resimlerine baktım. Oynayan artistlerin isimleri üzerinde durdum. Nihayet Sevmeden Yaşanmaz isimli bir film oynayan Melek Sineması'na girdim. Hem filmin ikinci haftası hem de hafta arası olduğundan 2,5 matinesi bile ne kadar tenha ve o nispette rahat. Gömüldüm yumuşacık koltuğa. İşte ışıklar da söndü. Film başlıyor. Sinemanın bu mavi karanlığına bayılırım. Filmin hoşunuza giderse kahramanları arasına katılmak, gitmezse tatlı bir uyku kestirmek elinizdedir. Hele yanınızda sevgiliniz de varsa kendinizi cennette sanırsınız. Yanında sevgilim falan yoktu fakat film çok hoşuma gittiği için bütün dikkatimi gözlerimde toplamıştım. Beyaz perdede 21 yaşındaki bir delikanlıyı heyecandan heyecana sürükleyecek derecede romantik, coşkun, yer yer faciaya kaçan bir film oynuyordu. Bir arjön, Promiye Mehtap'ta ağaçlar arasında sevgilisini beklerken sabırsızlığından olacak bir sigara yaktı. Tam o sırada program dağıtan matmazellerden biri yeni gelen birkaç kişiye elindeki elektrik lambasıyla yer gösteriyordu. Derken bir tütün kokusu genzime doldu. O yaşıma kadar sigara içmemiş olduğum için tütün kokusuna hiç haz etmezdim. Vapurlarda, trenlerde sigara içenlerin yanında oturmaktan kaçınırdım. Mektepteki arkadaşlarımı da tütün kullanmayanlar arasından seçmiştim. Bu derece zıttıma giden bir kokunun hiç ummadığım bir yerde karşıma çıkması canımı sıktı. Filmi rahatça seyretmeme mani oluyordu. Keşke koku alma hissim bu kadar hassas ve kuvvetli olmasaydı. Fakat sahiden bu tütün kokusunun sinemada ne işi vardı? Bizim sinemalarda duman alacak tertibat olmadığından sigara içmek yasaktır. Ve bu yasağı her İstanbullu bilir. Acaba herhangi bir taşralı kendini mahalle kahvesinde zannederek fosur fosur sigara mı içiyordu? İmkanı yoktu. Program dağıtan matmazellerden biri muhakkak farkına varır, o münasebet size sinemada sigara içmenin yasak olduğunu bir lisan-ı münasiple hatırlatırdı. Yoksa Mehtap'ta ağaçlar arasında sevgilisini beklemek sabırsızlığı içinde film kahramanının içtiği sigaranın dumanı ve kokusu beyaz perdeden solana mı yayıldı? Bu büsbütün muhal bir şeydi. Hayal ile hakikat arasındaki mesafeyi aşmak henüz kokulara bile müyesser olmamıştı. O halde bir meraktır beni aldı. İşin tuhafına bakın ki beni rahatsız etmekle başlayan bu tütün kokusu gittikçe de hoşuma gidiyordu. Galiba bu yalnız başına tütün kokusu da değildi. Beraberinde bir türlü isimlendiremediğim bir diğer koku da vardı. Zaten beni sarması da bundan olacaktı. Anlaşılan bu meraktan kurtulmak için perde arasını beklemekten başka çare yoktu. Filmin kahramanının sigarası bitmek üzereyken ağaçlar arasında sarışın bir genç kız hayali göründü. Kim bilir nasıl hasretle birbirlerinin boynuna atılacaklar. İşte ikisi de birbirlerine doğru koşuyor. İşte derken film kesildi. Işıklar açılıverdi. Perde arasıydı. İlk işim başıma vuran, beni adeta sarhoş eden tütün kokusunun nereden gelebileceğini araştırmak oldu. Etrafa bakındım. Sağımda benden 4 koltuk ötede gözlüklü şişman bir madam oturuyordu. Bu madam sigara tiryakisi olsa bile sinemada sigara içilmeyeceğini muhakkak ki bilirdi. Hoş, tütün kokusu devam ettiğine ve madamın da elinde sigara olmadığına göre suçlu elbette ki o değildi. İki sıra arkamda kumral, zayıf bir genç vardı. Fakülte koridorlarında rastladığım çehrelerdendi. Demek o da mektebi asmıştı. Sol kolunu önündeki koltuğun arkalığına dayamıştı. Sağ eli görünmüyordu. Sigarasını avucunun içinde tutmuş olmasın? Bunun pek de lüzum yoktu. Nasılsa perde arasıydı. Sigarasını pekala antrede içebilirdi. Ben böyle düşünürken sağ eliyle saçlarını düzelttiğini görünce bu çocuğun da günahını almanın yersiz olduğunu anladım. Önümdeki sırada 6 koltuk solunda kendi halinde bir kızcağız oturuyordu. Yüzünü ancak profilden görebiliyordum. Siyah, düz, kendiliğinden parlak saçları sağ gözünün üzerine dökülüyor, zaten esmer yüzünü daha da gölgelendiriyordu. Bu kızcağızın değil sinemada, evinde bile sigara içtiğine, içebileceğine pek inanılamazdı. Sinemanın geriye kalan ve benden hayli uzakta bulunan müşterilerinden şüphelenmek ise büsbütün manasız olacaktı. Salonda kimsenin sigara içmediği aşikardı. İyi ama o içmezse, bu içmezse tütün kokusu nereden gelebilirdi? Yoksa kayıptan ses geldiği gibi koku da mı geliyordu? Ben bu muammayı çözmeye uğraşırken filmin ikinci yarısı başladı. Fakat ne mümkün filmi takip edebilmek. Tütün kokusu beni bayağı mest etmişti. Başım adam akıllı dönüyordu. Koltuğa iyice yerleştim, kendimi bırakıverdim. Dalmış olacağım ki ışıklar açılınca filmin bu kadar çabuk bittiğine hayret ettim. Kalktık. Sol taraftan çıkıyoruz. Saçları sağ gözünün üstüne dökülen kız önümde. Hayret, bu kıza yaklaştıkça tütün kokusu artıyordu. Yanına geldiğimde koku büsbütün kasavet feda etti. Evet, tütün kokusu bu kızdan geliyordu. Genç kıza dikkatle baktım, güzelceydi. Giyinişinden fakir olduğu anlaşılıyordu. Fakat niçin böyle tütün kokuyordu? Dışarı çıktığımızda dayanamadım, yanına yaklaşarak "Affedersiniz," dedim. "Size bir şey soracağım. Beni büyük bir menakten kurtarmış olacaksınız." Önce biraz şaşırdı. Ciddiyetimi fark etmiş olacak ki "Buyurun," dedi. Hadiseyi başından sonuna kadar anlattım. Taksim'e doğru çıkıyorduk. Ben anlattıkça gülüyordu. Yağmur çiselemeye başladı. Bir pastaneye girmek teklifinde bulundum. Çok oturmamak şartıyla kabul etti. Kuytu bir masaya oturduğumuzda hala gülüyordu. Bir ara sordu. "Hoşunuza gider mi tütün kokusu?" "Bugüne kadar hoşuma gitmezdi. Fakat bugün..." Sözümü kesti. "Sizi meraktan kurtarayım. Ben tütünde çalışırım. Tütünde çalışan kızların elleri, saçları, çamaşırları hep tütün kokar. Belki siz alışmadığınız için." "Ama çok hoşuma gitti. Galiba sigara da içmezsiniz." "Şimdiye kadar kullanmadım." Çantasından çıkardığı küçük bir tabakadan ele sarılmış bir sigara uzattı. "Hatırım için." Kıramadım. Bu kadar tatlı bir kızın uzattığı sigarayı nasıl reddedebilirdim? Fakat daha ilk nefeste gözlerim sulandı, öksürdüm. Galiba benzin de biraz sarardı. O ise sigarasını ustalıkla ve keyifle içiyordu. "Alışırsınız," dedi. "Her ilk içen de böyle olur." Çaylarımızı içtikten sonra saate baktı. "Fazla oturamam," dedi. Kalktı. Haftaya cumartesine aynı pastanede buluşmak üzere ayrıldık. Cumartesi günü dediği saatte geldi. Bu sefer sinemaya beraber gittik. Tütün tarlası saçlarını uzun uzun kokladım. Ne güzel bir sokuluşu vardı. Zehra iyi kızdı. Hem hassas hem anlayışlı. Onun 17 yaşında olduğunu, benim 21 yaşında olduğumu söylemek ne türlü seviştiğimizi anlatmaya kafidir sanırım. Bir müddet çılgınca seviştik. Onun yüzünden fakültede bir sene kaybettiğimi de saklamayacağım. Fakat zamanla gözlerim açıldı. İstanbul'da başka ve daha güzel kızlar olduğunu da gördüm. Hele fakültede ne cici kızlar vardı. Hem Zehra'dan daha latif şeylerdi, hem de ondan daha giyiniyorlardı. Daha güzel konuşuyorlardı. Böylece Zehra'yı ihmal etmeye, randevularına gitmemeye başladım. Birkaç mektubunu cevapsız bırakınca o da beni aramadı. Herhalde o da aramızdaki ayrılıkları anlamış olmalıydı. Nihayet bir tütün işçisiydi. Sevgilisini kendi muhitinden seçmesi icap etmez miydi? Bugün aradan 12 yıl geçtiği halde siyah, düz, kendiliğinden parlak ve safi tütün kokan saçları sağ gözünün üstüne dökülen o esmer kızı vicdan azabı duyarak hatırladığım olur. Büsbütün unutmaya da imkan yok. Sigaraya beni o alıştırdı. Sigara tiryakiliğim onun yadigarıdır.